Ayrım 19. Özertliğimiz yaşasın 222. sayfa. Nemli havada çizgiler farklı formlar kazandı. Koyu renkli bir nokta tam bir beden şeklini alana kadar sallanıp kayarak yaklaştı. Ve nihayet asker misli bilmem nenin yüzü ve saçları belirdi. Arabanın arkasından birkaç metre uzaklaşarak dikkatle güneşin altında otların arasında ilerledi. Etrafı inceledi. Ev ve etrafındaki boş alanı ölçtü. Bahçede ağaca dayanmış, beyaz bir leke gibi duran Fausto'ya ve bana baktı. Göz kırparak bana işaret etti. Yanına gittim. Geriledi. Peşinden giderken hoşgörülü ve sessiz olması için bin tane el işareti yaptım. Onu yolun bitimindeki dönemeçte beklerken buldum. Bakışları şüpheyle gölgelenmişti. Hanımefendi, diye fısıldayarak sordu. Sara mı? Evin içinde. Neredeyse hiç su kalmadı. Bir yerlerden biraz su bulmaya çalışıyor. Adamın tertemiz üniformasına, dirseğine kadar katlanmış gömlek kollarına, ceplerine ve sarkık yan ceplerine aptal gibi bakıyordum. Hep burada mıydınız? Ne iş ama? Hem de bu vakite kadar, hiçbir şey yemeden. Ama neyse ki hepinizi iyisiniz, diyerek gülümsedi. Sigaradan sararmış kocaman dişleri vardı. Işıktan kırışmış yüzlerimizle tam güneşin orta yerinde duruyorduk. Misi bir kertenkele gibi kıvrak ve kuruydu. Onun sergilediği beklenmedik sakinlik karşısında tüm sorularım sessizce yok olup gidiyordu. Dikkatsiz ve sakin bir tavırla sordu. Bir sigara içelim mi? Sende yok mu yoksa? Derin bir nefes aldım. Şimdi her şeyi anlatacak ve açıklayacak. Her şey düzene girecek. Ne olursa olsun ve bu belirsizlikten ne çıkarsa çıksın ama bir türlü lafa girmek bilmiyordu. Tozlu otları dikkatle inceledikten sonra yoldaki kaldırımın üstüne oturdu. Yanmayan sigarası hala ağzındaydı. Gülümsemesi dengesiz ve kurnazdı. Nihayet konuşmaya karar verdi. Annesi çaresizlik içinde çığlıklar atıyordu. Sonuçta bir anne düşün, bir kere. Hikayeyi yavaşça anlatıyor ve konuşmasına çalışıldığı belli olan kısa aralar veriyordu. Ines, Michelina ve Candida deli gibi trenleri, otobanı ve hatta bir gemiyi bile araştırırken Sara'nın annesinin aklına bu ev gelmişti. Candida çok konuştuğu ve heyecan içinde olduğundan dolayı bir tokat bile yemişti. Mişi, annenin isteğiyle motoruna binerek yola koyulmuş ama civardaki yerlerin birbirine benzemesinden dolayı çok vakit kaybetmişti. Teğmen ölmemişti. Büyük ihtimalle kurşun bir kemiğe çarparak sapmıştı. Hastaneye kaldırılmış, iki tüp kan nakli yapılmış ve hayati tehlikeyi atlatmıştı. Temin ederim ki birkaç güne evine döner. Onda bu öküz gibi sağlık olduktan sonra. Ama belki biraz daha kan alabilir. Ya vurulduysa, yani vuruldu mu? Ya da sadece bir yanlışlıktı belki de. Bunu sadece Tanrı bilir. Çünkü ne evde ne de hastanede ağzından tek bir kelime bile çıkmadı. Bence asla neler olduğunu söylemeyecek. Midemin içinde bir kaşıntı dolanıp duruyordu. Tıpkı bir türlü patlamayan bir kahkaha gibi. Bütün binada ateş sesini ya da seslerini duyan tek bir kişi bile olmamıştı. Sara'nın annesi, kadınsal bir içgüdüyle arkadaşı ve müşterisi olan bu adamların evde yalnız kalmalarından yola çıkarak durumu anlayan ilk kişi olmuştu. Neyse ki evin kapısını açık bulmuşlardı. İyi dost olan bir nöbetçi eczacı ilk yardımı yapıp kanamayı durdurmuştu. İşte sabah böyle sıkıntıyla başlamıştı. Ben birlikteki işler yüzünden daha geç gelebildim. Neyse ki üniformalıydım. Bilirsin, üniforma insanı korur. Sen de giymekte iyi etmişsin. Şüphesiz polis merkezi de Torinolu yüzbaşının vurulmasından dolayı üzgündü. Belki bu yüzbaşı kör olmasına rağmen bazı olayların gün ışığına çıkmasına yardımcı olabilirdi. Mesela arkadaşının çılgınlık krizine girmesindeki ya da arkadaş kutlamasındaki başka sebeplerle ilgili. Nitekim özürlüleri bazen kendilerine ve başkalarına zarar verecek bu gibi krizlere girebildiklerini herkes biliyordu. Bunun istisnaları da oluyor tabii. Mesela benim mahallemde oturan kör bir adam var. Aynı durumda ama onu yemek yerken, içerken bir görsen. Dama bile oynuyor. Yine polis merkezi açgözlü gazetecilere de iki çift laf etti. Ve evdeki konuğun ortadan kaybolmasının heyecan, çaresizlik ve yardım etmekteki yetersizlikten kaynaklı çok insancıl bir tepki olduğunu belirterek konuya açıklık getirdi. Başkomiser çok kibar biri. Ama onunla konuşurken dikkatli ol. Çünkü sana her zaman evet der. Ama her şeyi bin defa tekrar etmen gerekir. Tüm meziyetlerine rağmen çok ısrarcı biri. Ben de aynı çaresizliğin kurbanı olmuştum. Ortadan yok olan zavallı beyinsiz asker. Kayıp olduğumuz düşünülüyordu. Ama hala şehirdeydik. Tanrı'nın yardımıyla her şey düzelecekti ve geri dönecektik. Evde sadece üniformalı bir polis memuru bırakıldı. Bir şey daha var. Tabancayı kim ortadan kaldırdı dersin? Kapıcı. Başkomiserin bile bağırmaya cesaret edemediği zavallı yaşlı bir kadın. Ve bundan da Tanrı'nın parmağı var. Anlamak istersen anlarsın. Nitekim silah sesini duyan kimse yoktu. Şüpheli yoktu. Suç yoktu. Sadece kaderin gölgesiydi bunlar. Herkesin peşinden sürüklediği, yeryüzündeki hiçbir yaratığa rahat vermeyecek olan varoluşun haksız kötü kaprisleriydi. Anlatabildim mi? Beyefendiler söz konusu olunca rezaletler birden aklanabiliyor. Bu böyle. Yarı kapalı gözlerinin ardından bana baktı. Peki Sara? Diye sordum. Cevaplamadan önce kollarını iki yana açtı. Onunla ilgili neredeyse hiçbir şey konuşulmadı. Annesi kızın çok buzlu içecek içtiğinden dolayı kötü durumda olduğunu ve hasta yattığını söyledi. Elbette yarın ortaya çıkıp kendisini göstermesi gerek. Sana anlattığım şu, başkomiser. Karşısındaki ne beyefendi diye hitap ediyor ama sürekli soruyor ve telefon ediyor. Kim bilir hala aklında neler dönüyor. Hanımefendinin ortaya çıkması lazım. Yarın. Hatta bu akşam olsa daha iyi. Havada bir elektriklenme olduğunu fark ettim ve midemdeki gıdıklanma bitmek bilmeden devam ediyordu. Asker beni baştan aşağı inceleyerek konuşmaya devam etti. İşte böyle. Gülüyor musun? Sana özeniyorum. Gülemiyordum. Boğazım kuru ve soğuktu. Gözlerini yere indirip nefes arasında tekrar konuştu. Çılgın işler. Ama bütün dünya böyle. Sadece bundan haberdar olmak yeterli. Evet dedim. Evet. Gözümün önünde gülünç ama çok somut bir görüntü vardı. Araba yarışı pistinde yarışan bir sürü küçük, rengarenk oyuncak yarış arabaları. Önlerindeki boşluğu hızlı ve yoğun bir şekilde kat ediyorlardı. Bizim de işte bu arabalar gibi hava boşluğunda yolumuz kesildi. Şimdi ise başka bir şey bizi tekrar harekete geçirdi. Kaygılanarak sordu. Ama senin iznin bitmedi mi? Sakın buradan da bu durumda ayrılmayı düşünme. Bir yerlerden bir rapor bul. Askerlik şubesinden ya da anlayışlıysa yüzbaşından. Hatta belki de başkomiserden. Sen beni dinle. Başkalarının hatalarının bedelini sen mi ödemek istiyorsun? Elbette hayır. Sivri burnunu kaldırdı. Peki hanımefendiyle? Yani bir şey oldu mu? Nasıl yani? Ne demek istediğini geç anladım. Teslim olur gibi ellerini kaldırdı ve tatmin olmuş bir tavırla karşılık verdi. Neden öyle şaşkın bakıyorsun? Öylesine sordum. Bunda ne kötülük olabilir ki? Geceleri heves darlığı çekerken, kafan karışıkken erkek hep erkektir. Böyle şeyler oluveriyor. Ah, ama onun aklı öbür delideydi, değil mi? Az daha bunu unutuyordum. Aptalca karşılık verdim. İyi bir kız. Elbette öyle. Kim aksini söyleyebilir ki? Bunu hayranlıkla söyledi. Ama diğerleri gibi iyi kızlardan da hoşlanılır. Hatta belki diğerlerinden daha da fazla. Sarayı görmek için yolun sonundaki dönemece doğru baktım. Ama herhalde uyuyakalmış ya da tekrar ağacın altına, Fausto'nun yanına geri dönmüş olmalıydı. Missy kendini serbest bırakarak dalgın bir şekilde sordu. Sen orada mıydın? Avludan duyduk. Hiçbir şey görmediniz mi? Sadece duyduk. Sonra ani bir hareketle beni durdurdu. Bilmek istemiyorum. Ne kadar az bilirsem o kadar iyi. Ama başkomisere bir şeyler anlatmak zorundasın. Vaktin varken düşün. Uyuduğunu falan söyleyebilirsin. Ya da çok içtiğini. Hayır bekle. Çok içtiğini söyleme. Bu tipteki insanlar için sarhoş olmak her zaman ağırlaştırıcı bir şeydir. Omuzlarımın arkasını işaret ettim. Bununla ilgili onunla konuşmak zorundayım. Rahatsızca kafasını salladı. Aferin sana. Tam da adamını bulmuşsun. Bu seni önce boğar, sonra da iyi misin diye sorar. Önce seni diliyle kuma gömer, sonra hoşuna gitti mi, rahat mısın diye sorar. Onu tanımıyorsun. Ve tanımak da istemiyorum. Ancak bir beyefendi olduğu doğru ve cehenneme senden sonra gidecek. Uzun dişlerini göstererek gülüyordu. Ben de güldüm. Sen komünist misin? Parmağını hayır anlamında salladı. Bir komünist gibi davrandığım durumlar da vardır, mutlaka. Ama politikaya karışmam. Zaten başımda bir sürü şanssızlık var. Sen nesin? Hiçbir şey. Bu gibi şeylere inanmam. Hiç inanmadım dedim. Haklısın dedi. Her kafanın içinde çözmesi gereken kendi sorunları var. Küçük balık hızlı yüzer. Birçok küçük balık ağları kendine çeker. Ama ben diğerlerini kıskanıyorum. Bağlılar ve birlikte hareket ediyorlar. Yani en azından dışarıdan böyle duruyor dedim. Söylediğim gibi dışarıdan öyle duruyor. Sadece görüntü. Yel değirmenleri birlikte iyidir. Ama safkan bir at değil. Her ne kadar bu dünya yel değirmenleri için daha elverişli olsa da herkes aynı şeyler için uğraşıyor. Beni anlıyor musun? Seninle arkadaş olmak benim çok hoşuma gider. Çünkü başka yerlerde olan bir dost hayatta her zaman bir avantajdır. Bana geçen gün arşivci olduğunu söylemiştin. Ne okudun? Ya da hala okuyor musun? Suratı üzüntüyle asıldı. Çoktan bitirdim. Ama kötü eğitimlerdi. Arşivciyim, evet. Yani gelecekte olacağım. Dayım belediyenin arşivinde çalışıyor. Askerliğim bittiğinde bana bir yer ayarlayacak. Ne büyük tatmin değil mi? Ama önce şu meşhur işi bir görelim. Sonra bakarız. Çok sıcak ve güneş insanı deliyor. Yemek yenmedi. Ve senin şu başkomiser konusunu düşünmen gerekiyor. Yılan balığı gibi davranmak zorundasın. Peki ya yüzbaşı nerede? Evde mi? Hayır, arka tarafta. İçiyor olsa gerek. Sen oyuna geldin. Onu ciddiye aldın. Onu ilk gördüğüm anda kendi kendime işte bir ayyaş dedim. Öyle ki ayakta durmak için bastonunu yutar ve parmağıyla bir yönü göstererek sustu. Sara'nın geldiğini gördüm. Acele etmeden yanımıza geliyordu. Daha tazelenmiş görünüyordu. Gözleri dingindi. Belki son yarım saati uyuyarak geçirmişti. Tek bir kelime etmeden Misli'nin elini sıkarak ayakta dikilmeye başladı. Sana asker anlatsın, her şeyi biliyor diyerek kenara çekildim. Ben bizimkine bakayım. Aynı yerde mi? Teğmen konuşmaz, asla konuşmayacak. Gömseler bile anlatmaz. Gerçek bu. Bunu bilmenizde fayda var. Misli hiçbir yere ve kimseye bakmadan homurdandı. Durum böyleyken bu konuyla ilgili kendi hikayenizi yazın. Ben anlatmayı bitirir bitirmez durumu değerlendirdi. Ve böylelikle o ölmedi. Ve ben de yaşıyor gözüküyorum. Gülmeye çalıştı. Şımaran yüzünde yaşının izlerinden eser kalmamıştı. Ağacın etrafında kalan son gölge yere sıkışmıştı. Şişe neredeyse boştu. Zavallı Vincenzo'cuk. Tam bir başarısızlık. Gülünç. Sağ elinin tırnaklarıyla yanağındaki ve çenesindeki sakallarla oynuyordu. Uzaktan bir çekicin düzenli vuruş sesleri duyuluyordu. Sonra sol elini hareket ettirmeye çalıştı. Sert eldiven sarkıyordu. Kilitlerim açıldı dedi. Hıçkırır gibi güldü. Tekrar şikayet etmeye başladı. Kendimi tiksinç hissediyorum. Ne saçmalık değil mi? Ama bir duş almış ve ütülü kıyafetler giymiş olsaydım her şey çok farklı görünecekti. Ah şu Roma'da gittiğimiz bizim barı hatırlıyor musun? Kibrit ver Çiko. Çakmak da çalışmıyor artık. Özerkliğimiz yaşasın, var olsun. Kibriti etrafında dolaştırarak sigarasını yaktı. Alçak sesle devam etti. Sis. Torino'daki sisimizi hatırlıyor musun? Dünyanın sonu gibi gelen o kokusunu. Kasım ayındaki sis en mükemmelidir. Sakin ol Çiko, sarhoş değilim. Ama sen o kuru havayı özlemiyor musun? Şehrimi, eski bir filmin benekli görüntüsü ya da ince bir yağmur altında siyah beyaz kareler olarak hatırlıyordum. Ve o ekranda kendi yüzüm olmadan yerimi alıp oranın bir parçası olma isteğini hissediyorum. Şeffaf kanatlarıyla bir sinek ceketime tırmanıyordu. Onu tırnağımla vurarak kovaladım. Ne olduğunu biliyor musun? Maça 11'li. Babam haklıydı. Her sınıfta kaldığımda ya da eczanedeki kasasından para eksildiğinde suçu annemin üstüne atardı. Ve şöyle derdi. Maça 11 yaptın. Bunun keyfini çıkarmamız gerek. Sigara dumanını üfleyerek gülümsedi. Ama maça 11'li diye bir şey yok ki diyerek fikir yürüttüm. Aynen öyle. Destede olmayan bir oyun kağıdı. Hiçbir oyunda yeri yok yani. Sigarası dudak hareketlerine göre sallanıyordu. Boynunu dik tutmaya çalışıyordu. Birden aklıma tekrar arkadaşı geldi. Zavallı Vincenzocuk. Benim evime gelmiş olsaydın belki de şu an. Boynum ve omuzlarım arasında inanılmaz bir acı vardı. Yorgunluk bedenimin içinde zehirli bir maddeye dönüşmüştü. İyileşmesi imkansız gibi geliyordu. Ne yapmayı düşünüyorsunuz efendim? Efendi bizim tanrımız, göklerin hakimi diyerek zayıfça gülümsedi ve devam etti. Korkmaya gerek yok dostum. Bu akşam sen buradan ayrılacaksın ve ceza almayacaksın. Sözüm söz. Tabii bana hala güveniyorsan. Kendim için sormamıştım dedim. Acıktın mı? Evet. Ben de öyle. Pisin tekiyim. Kaybolmuş bir topum. Ateş etsem bunu da ıskalarım. Olan olmayan herkesi yutarım. Ama yine de açım. Basit değil mi? Sigaranın küllerini üstüne dökerek tekrar güldü. Ne yapacağımı sordum. Şunu yapacağım. Teslim olmak. Kendimi düşmanın cömert ellerine bırakacağım. Yani göreceksin. Aksine hiçbir şey göremeyeceksin dedi. Sara geri geliyordu. Missy arabanın yanında şüpheyle duruyordu. Benim davetime başı ve eliyle hayır anlamında işaret ederek karşılık verdi. Bizi görmemek için lastiklerden birinin üstüne oturdu. Fausto, buradayım. Olanları duydun mu? Ya bir tuzaksa? Dedi Sara. Ah Sara, Sara. Neden sen de diğer kadınlar gibi değilsin? Diyerek gülümsemeye çalıştı. Gözlerini otlara dikerek cevapladı. O hale geleceğim. Bütün erkeklere teşekkür ederek sonunda diğer kadınlardan hiçbir farkım kalmayacak. Geleceğim için çok büyük bir avantaj olacak bu bana. Daha şimdiden dul bir kadın gibi konuşuyorsun. Fausto gülmeye çalıştı. Ama o kadar zorlandı ki Sara cevap verecek gücü bulamadan ona baka kaldı. Bavulu arabaya koyayım dedim. Dur, önce son yudumu iç. Alışkanlıklarımızı hemen mahvetmeyelim diyerek bana şişeyi uzattı. Ve de sürekli kaçmaktan vazgeç. Sara'nın düşmanca bakışlarıyla karşı karşıya kaldım. Kız tekrar konuşmaya başladı. Fausto, bu bir tuzak. Bunu hissediyorum. Tamam, anladım. Öylesi daha iyi. Missy beni sorguya çekmek için sabırsızlanıyordu ve acele etmemi istiyordu. Gitmek zorundayız dedi Fausto. Kız yavaşça sordu. Seni nereye götüreyim? Gördüğümüz ilk jandarma benimdir. Fausto ve amin. Başka tek bir kelime duymak istemiyorum. Sara elleri kucağında, yüzü yerde sessizce kabullendi. Demek istediğim, banyo yapıp biraz dinlenmek sana iyi gelirdi. Seni benim evime götüreyim mi? Sadece bir dakikalığına ve o bir dakikayla asla kalmayacak. Fausto şaşırdı. Peki ya annen ne olacak? Umurumda değil, hiç kimse. Benden kurtulmanın bir yolunu bulsunlar. Unutma, sana ben eşlik edeceğim ve nereye gideceksen ben götüreceğim. Konuşmamam gerekiyorsa konuşmayacağım. Ama son ana kadar seninle kalacağım dedi Sara. Bu da ne demek oluyor şimdi? Diğerleri beni kovana kadar seninle kalacağım. Belki zorla kovarlar. Ama kovan sen olmayacaksın. Seni artık hiçbir yere götürmeyeceğim. Fausto zorlukla karşılık verdikten sonra kafasını çevirdi. Sara'nın omuzlarının titrediğini gördüm. Titreyen ellerini kenetleyerek korkuyla konuştu. Söz ver. Fausto boğulurcasına karşılık verdi. Ama evet, söz veriyorum, anladın mı? Ama artık yeter.